Ayrım 17, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 212. Luke, Berdin apartmanından beri motosikletli biri tarafından izlendiğini biliyordu. Şimdi bütün melekeleri olağanüstü durum varmış gibi gerilmişti. Carlton'un lobisi büyük bir salon gibiydi. Fransız mobilyası taklitleriyle döşenmişti. Giriş yerinin karşısında resepsiyon ile müşteri kabul peykeleri içeride yapılmıştı. Dolayısıyla mekanın dikdörtgenliğini bozmuyordu. Barın girişinde smokinli adamlarla kürklü iki kadın sohbet ediyordu. Resmi üniformalı komiler ve siyah fraklı resepsiyon memurları sessiz sakin işleriyle meşguldüler. Sinirleri altüst olmuş yolcuları teskin edecek lüks bir atmosfer vardı. Odada şöyle bir göz gezdirdi. Ajan görünümlü iki kişiyi hemen saptadı. Biri bir divanda oturmuş gazete okuyor, öteki asansörün yanında sigara içiyordu. İkisinin de bu otele ait olmadığı apaçıktı. İş için giyindikleri besbelliydi. Üzerlerinde trench coat ve kostümler vardı. Gömlekleri ile kravatları da kıyafetlerine uygundu. Pahalı restoranlarda yemek yiyecek ya da gece kulübüne gidecek kıyafette değildiler. Gerisin geri çıkmayı düşündü ama nereye? Resepsiyona yaklaştı, adını verdi, odasının anahtarını istedi. Tam dönecekken yabancı biri seslendi arkasından. ''Hey Luke!'' Otele girerken arkasındaki adamdı bu. Ajan havası yoktu. Hayal meyal gözüne bir yerlerden hatırlıyordu. Uzun boyluydu, hemen hemen Luke'un boyundaydı. Daha titiz giyinmiş olsaydı çarpıcı olabilirdi. Üzerindeki pahalı deve tüyü paltosu eskimişti. Ayakkabıları sanki hiç boya yüzü görmemişti. Berbere de uzun zamandır uğramamış olduğu görünüyordu ama otoriter bir ses tonu vardı. ''Luke, kusura bakmayın, tanıyamadım sizi, hafızamı kaybettim de.'' ''Ben Anthony Carroll, tanımadın mı beni?'' ''Sonunda seni buldum şükür.'' Sıkmak üzere elini uzattı. Luke gerildi. Anthony'nin dost mu düşman mı olduğunu hala bilmiyordu. Elini sıktı ve ''Sana soracak bir sürü sorum var.'' dedi. ''Yanıtlamaya hazırım.'' Luke durdu, gözlerini ona dikmiş bakıyordu. ''Acaba nereden başlasam?'' diyordu. Anthony eski bir dosta ihanet edecek biri gibi görünmüyordu. İçi dışı belli bir yüzü olan, yakışıklı değilse de sempatik bir adamdı. Sonunda Luke, ''Bunu bana nasıl yapabildin?'' dedi. ''Senin iyiliğin için yapmak zorundaydım. Hayatını kurtarmaya çalışıyordum. Ben casus olan değilim. İşler bildiğin gibi değil.'' Luke Anthony'yi süzüyordu. Zihnini okumaya çalışıyordu. Doğru söylediğinden emin değildi. Anthony ciddi görünüyordu. Yüzünden iki yüzlülük okunmuyordu. Gene de Luke ondan bir şeyler sakladığından emindi. ''Benim Moskova için çalışmam hikayene kimse inanmaz.''
''Kimse de kim?
Ne ben ne de Billy.
Onlar bütün olan bitenleri bilmiyorlar.
Onlar beni iyi tanır.
Ben de.
Onların bilmeyip de senin bildiğin şey neymiş kuzum?
Anlatacağım sana ama burada konuşamayız. Anlatacağım şeyler gizli. Benim büroma gidelim. Buradan 5 dakika.
Duke'un Anthony'nin bürosuna gitmeye niyeti yoktu. Sorularına onu tatmin edecek yanıtlar alıncaya kadar. Ama lobinin gizli şeyler konuşmak için doğru bir yer olmadığını da biliyordu.
''Benim suitime çıkalım.'' dedi. Böylece öteki adamlardan kurtulmuş ve durumu kendi kontrolü altına almış olurdu. Anthony tek başına onun da baş edemezdi.
Anthony bir an duraksadı. Sonra karar vermiş gibi ''Öyle olsun.'' dedi. Lobiyi geçtiler ve asansöre girdiler. Luke oda anahtarı üzerindeki numarayı okudu. 530 idi. Asansörcüye 5. kat dedi. Asansörcü asansörün kapısını kapadı ve kolu indirdi. Yukarı çıkarken konuşmadılar. Luke Anthony'nin giysilerini süzüyordu. Eski palto, buruşuk kostüm ve sıradan bir kravat. İşin acayip yanı bu hırpani haliyle kasılarak yürümeyi becermesiydi. Luke birden paltosunun yumuşak kumaşı altında sağa doğru bir çıkıntı olduğunu fark etti. Cepte ağır bir nesne olduğu belliydi. Korkudan dona kaldı. Nasıl böyle büyük bir hata yapmıştı? Anthony'nin tabanca taşıyacağını aklına getirmemişti. Luke anladığını çaktırmamaya çalışıyordu. Anthony onu otelde vurabilir miydi? Suitinde kimsenin haberi olmazdı. Tabanca sesine ne demeli? Tabancanın susturucusu olabilirdi pekala. Asansör 5. katta durunca Anthony paltosunun düğmelerini çözdü. Çabuk davranmak istiyor demek diye düşündü Luke. Çıktılar. Luke hangi yöne gideceğini bilmiyordu ama Anthony emin bir şekilde sağa döndü. Luke'un odasına önceden uğramış olduğunu gösteriyordu bu. Luke paltosu içinde terlemeye başlamıştı. Böyle bir şeyin çok eskiden bir kere daha başına geldiğini hatırlar gibiydi. Hatta birden çok kere. Parmağını kırdığım polisin tabancasını keşke almış olsaydım diyordu kendi kendine. Ama sabahın saat 5'inde başına neler geleceğini nereden bilsin ki? Sadece hafızasını kaybettiğini sanıyordu. Kendine sakin ol hele deyip duruyordu. Anthony'nin silahı vardı ama Luke da adamın niyetini anlamış bulunuyordu. Neredeyse eşit sayılırdı durum. Koridorda yürürken bir yandan yüreği çarpıyor, öte yandan Anthony'ye vurmaya yarayacak bir şey arıyordu kenarda köşede. Ağır bir vazo, billur bir sigara tablası, çerçevesi sağlam bir tablo. Odaya girmeden bir şeyler yapması şarttı. Üzerine atlayıp silahı Anthony'den alsa mıydı? Alabilirdi almasını ama ya alamazsa? Boğuşurken silah patlayıverirse bir de bakarsın. O sırada çıkacak kurşunun nereye isabet edeceğini Allah bilirdi. Kapıya gelmişlerdi. Luke anahtarı çıkardı. Yüzünden bir ter tanesi kaydı. İçeri girecek olursa ölmüş demekti. Kapının kilidini açtı ve itti. Buyur dedi. Konuğunu önden buyur ediyordu. Anthony bir an duraksadı, sonra yanından geçip kapıdan içeri girerken Anthony'nin sağ ayak bileğine çelme taktı ve iki elini olanca gücüyle Anthony'nin kürek kemiklerine bastırarak itti. Anthony havada uçtu. 1811 yılına ait küçük bir etejere tosladı, üzerindeki koca zerrin dolu bir vazoyu yere düşürdü. Derken pembe ipek abajurlu pirinç ayaklı lambaya yapıştı ama lamba yere devrildi. Luke kapıyı kapattığı gibi kaçmaya başladı. Koridorda sağa sola savrularak koşuyordu, asansör gitmişti. Yangın çıkışından dışarı fırlayıp merdivenlerden aşağı koşmaya başladı. Bir aşağı katta bir yığın havlu taşıyan bir kadına çarptı, özür dilerim dedi. Kız çığlık attı, havlular dört bir yana savruldu. Birkaç saniye sonra merdivenin dibine inmişti, dar bir koridordaydı. Bir tarafta 3-5 basamak küçük bir kemere, oradan da lobiye ulaşılıyordu. Anthony odaya önce girmenin hatalı olduğunu biliyordu ama Luke ona başka çare bırakmamıştı. Allah'tan ciddi bir yara almamıştı. Sersemlik durumu uzun sürmedi, ayağa kalktı, dönüp kapıya yöneldi, açtı, baktı. Luke koridor boyunca koşuyordu. Tam arkasından koşmak üzereyken Luke bir yana dönüp yok olmuştu. Herhalde merdiven boşluğuna dalmıştı. Anthony son sürat koşusuna devam etti ama Luke'u yakalayamayacağından korkuyordu. En az kendi kadar formundaydı. Lobideki Curtis ile Mallow'un onu yakalamak akıllarına gelir miydi? Bir aşağıki katta çömelmiş, yerdeki dağınık havluları toplamaya çalışan bir kadın biraz gecikmesine neden oldu. Anthony kadının Luke ile çarpışmış olabileceğini düşündü. Küfredip yavaşlayarak kadının çevresini dolandı. Tam o sırada asansörün geldiğini duydu, yüreği hop etti. Tarihi yaver gider gibiydi. Giyimli kuşamlı bir çift çıktı içinden. Aşağıdaki restoranda kafayı bulmuş olmalılardı. Zemine, biraz çabuk. Asansörcü kapıları küt diye çarpıp kolu indirdi. Anthony'nin sırayla yanıp sönen kat numaralarını seyretmekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Asansör zemin kata inmişti. Kapı kayarak yana açılır açılmaz fırladı. Luke asansör kapılarının yanından lobiye çıkmıştı. Yılgınlık duydu birden. Ana girişte iki ajan yolunu kesiyordu. Çok geçmeden asansörden Anthony çıktı. Saliselik bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kaçacaktı ya dövüşecekti. Üç adamla dövüşmeyi göze alamadı. Mutlak üstün gelirlerdi. Otel güvenliği de katılırdı onlara. Anthony siyah kimlik kartını gösterdi mi herkes ona saygı gösterecekti. Sonunda hapsi boylardı Luke. Dönüp koridorda gerisin geri koşmaya başladı, otelin derinliklerine doğru. Arkasında Anthony'nin güm güm ayak seslerini duyuyordu. Bir yerde bir arka giriş yeri olmalıydı, yiyecek içecek ön kapıdan sokulamazdı ya içeri. Bir perdeyi açınca karşısında Akdeniz tipi kahveler gibi dekore edilmiş küçük bir avluda buldu kendini. Birkaç çift küçük bir pistte sallana sallana dans ediyordu. Paldır küldür masaların arasından geçip çıkış kapısını buldu. Sol tarafa dar bir koridor uzanıyordu. Koridor boyunca koşmaya devam etti. Tahminine göre otelin dibini bulmuştu ama çıkış yoktu görünürde. Bir tür kiler vardı karşısında. Başka yerde hazırlanıp gelmiş yemeklere son rötuşlar yapılıyordu. Çanak çömlek sesleri geliyordu. Tabak, çanak tepsilere diziliyordu. Odanın tam orta yerinde aşağı inen bir merdiven vardı. Luke garsonları ite kaka arkasından gelen sese kulak asmadan ilerliyordu. ''Kusura bakmayın efendim, aşağıya inmek yasaktır.'' Anthony de arkasından dalınca bir ses öfke içinde ''Burası Union tren istasyonu mu ne?'' diye bağırdı. Ana mutfak alt kattaydı. Düzinelerle aşçıbaşı ter içinde yüzlerce kişiye yemek pişiriyordu. Gazlar ateş püskürtüyor, aşçılar yardımcılara bağırıyorlardı. Luke'a dikkat edecek gibi değillerdi. Luke buzdolaplar, tabak çanak yığınları, sebze fıçıları arasından koşuyordu. Mutfağın arkasında yukarı çıkan bir merdivenle karşılaştı. Herhalde malzeme teslim yerine çıkıyordu. Başka çaresi yoktu. Sıkıştırılması işten bile değildi. Tepesinde iki kapı soğuk gece havasına açıldı. Karanlık bir bahçeye çıkmıştı. Kapının üzerindeki sönük bir lamba altında devasa çöp tenekeleri, içi meyve doluymuş gibi görünen tahta sandıklar vardı. 40 metre ötede yüksek bir tel örgü yükseliyordu. Kapalı bir kapısı vardı. Onun ardında da cadde. İç güdüsü 15. cadde olmalı diyordu ona. Kapıya koştu. Arkasından gürültüyle kapının açıldığını duydu. Anthony çıkmış olmalıydı. Yalnızdılar şimdi. Kapıya ulaştı, kapalıydı. Üzerinde kocaman çelik bir asma kilit vardı. Ne olur biri bir yerden çıksaydı ya, o zaman Anthony ona ateş edemeyecekti. Kimseler yoktu görünürde. Yüreği güm güm vuruyordu. Luke tel örgünün üstüne tırmandı. Tam tepesine varmıştı ki susturuculu bir tabancanın kısık sesini duydu. Kendisi hiçbir şey duymamıştı, es geçmişti. Karanlıkta 50 metre ötedeki hedefi vurmak kolay değildi ama olmaz da değildi. Tepeden atladı, tabanca gene kısık sesini çıkardı, sendeledi ve düştü. Üçüncü boğuk bir ses daha duydu. Ayağa kalkıp doğu tarafına doğru koşmaya başladı. Tabanca susmuştu. Köşede dönüp baktı, görünürde Anthony yoktu, kaçmıştı. Anthony'nin bacakları çekmiyordu. Soğuk duvara eliyle dayandı. Avlu çürük sebze kokuyordu. Kendisinin de çürümüşlük koktuğunu duydu. Bugüne dek yaptığı en zor işti yaptığı. Albin Mulye'yi öldürmesi hiçti bunun yanında. Tele tırmanan Luke'a nişan aldığında az kaldı tetiği çekemeyecekti. En kötü sonuç da bu olurdu. Luke hala yaşıyordu. Kendisine ateş edildiğinden şimdi daha da tetikteydi. Gerçeği öğrenmek isteyecekti. Mutfak kapısı aniden açıldı. Malone ile Curtis göründü. Anthony çaktırmadan telefonu iç cebine soktu. Sonra tel örgüden atladı. Koşun arkasından demekle yetindi. Luke'u yakalayamayacaklarını biliyordu. Onlar gözden kaybolunca mermi kovanlarını aramaya başladı. Saat 22.30. Roketin dizaynı savaş sırasında Londra'ya atılan V2 bombalarından esinlenilmiştir. Motor bile onunki gibidir. Hızlandırıcılar, röleler ve jiroskoplar hep V2'deki gibidir. İticilerdeki pompalar kadmiyum katalizörler üzerine geçirilmiş hidrojen peroksit kullanmakta, bunlarsa bir türbini döndüren enerji çıkarmaktadır. Bu da V2'den esinlenilmiştir. Harold Brodsky kendisine güzel bir martini hazırladı. Bayan Riley'in fırın balığı da tam ağzına göreydi. Tatlı olarak çilekli pasta ile dondurma yedi. Billy kendini suçlu hissediyordu. Harold onu eğlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Ama onun aklı Luke ile Anthony'deydi. Ortak geçmişlerini ve şimdiki Arap saçı durumunu düşünüyordu. Harold kahve yaparken Billy evine telefon etti, Larry ile Becky Ma'nın keyiflerinin yerinde olup olmadığını sordu. Derken Harold, haydi oturma odasına geçelim de televizyon seyredelim dedi. Pahalı bir Fransız konyağı çıkardı ve büyük konyak kadehleri de bol miktarda doldurdu. Bu şekilde kendi cesaretini arttırmak mı yoksa Billy'nin direncini düşürmek mi istiyordu acaba? Billy konyağın buharını kokladı ama içmedi. Harold da düşünceliydi. Normalde konuşkan, şakacı ve becerikli bir tipti. Billy'yi epey güldürürdü ama bu gece zihni meşguldü. Televizyonda Kaç Joe Kaç adlı bir macera filmi seyrediyorlardı. Jan Sterling eski bir gangster Alex Nichol ile ilişkiye giren garson kadın rolündeydi. Billy televizyondaki hayali tehlikelere kendini kaptıramıyordu. Zihni Anthony'nin Luke'a yaptıklarına takılmıştı. Amerikan gizli servisindeyken her türlü yasayı ihlal etmişlerdi. Anthony hala gizli işlerde çalışıyordu ama öyle de olsa Billy bu kadar ileri gideceğini düşünemiyordu. Barış zamanlarında uygulamalar herhalde başka türlü olmalıydı. Sebep neydi peki? Bern Billy'yi aramış, ona Luke'a açıkladığı sırları açıklamış, içgüdülerinin hepsinin doğru olduğunu söylemişti. Yani Luke'un ajan olamayacağını. Ama Anthony inanıyor muydu ki buna? İnanmıyorsa gerçek neydi? Harold televizyonu kapatıp kendine bir kadeh konyak daha doldurdu. Geleceğimiz konusunda düşünüyordum da dedi. Billy'nin yüreği hop etti. Evlenme teklif edecekti. Bunu dün yapsaydı evet derdi. Ama bugün aklından bile geçirmesine olanak yoktu. Billy'nin elini tuttu. Seni seviyorum dedi. İyi anlaşıyoruz. İlgi alanlarımız aynı. İkimizin de bir çocuğu var. Ama nedeni bu değil. Ciklet çiğneyen ve Elvis Presley'e aşık bir garson kız olsaydın da gene seninle evlenmek isterdim. Billy güldü. Harold sözüne devam ediyordu. Sana aşığım. Sırf sen olduğun için başka bir nedeni yok. Bunun gerçek olduğunu da biliyorum. İlk kez gelmiyor başıma. Leslie ile de öyle olmuştu. Onu bütün kalbimle sevmiştim. Benden koparılıncaya kadar. Dolayısıyla bu konuda hiç şüphem olmadığını biliyorum. Seni seviyorum ve sonsuza dek birlikte olmak istiyorum seninle. Billy'ye bakıp sen neler hissediyorsun diye sordu. Billy derin bir nefes çekti. Senden hoşlanıyorum. Seninle yatmak bana zevk veriyor. Bu sözü Harold'un kaşlarının çatılmasına neden oldu. Ama Billy'nin sözünü kesmedi. Hayatın yüklerini paylaşacak biri olsa işlerin ne kadar kolaylaşacağını hep düşünmüşümdür. Güzel. Dün olsaydı bu bana yeterdi. Evet derdim. Seni seviyorum. Haydi evlenelim derdim. Ama bugün geçmişimden biriyle karşılaştım ve 21 yaşındaki aşkı yeniden yaşadım. Harold da saf saf bakıyordu. Senin için aynı şeyleri hissetmiyorum Harold. Şevki bütün kırılmış değildi. Bizim yaşta başka türlü nasıl olur ki? Belki de haklısın. Billy yeniden o eski günlerdeki gibi hoppa züppe olmayı hayal etmişti. Gel gelelim 7 yaşında bir çocuğu olan bir dul kadın için bu gibi hayaller delilikti. Biraz zaman kazanmak için konyak kadehini dudaklarına götürdü, kapı çalındı. Billy'nin yüreği yerinden oynar gibi oldu. Bu da nereden çıktı şimdi dedi Harold öfkeyle. Umarım Sidney Baum'un gece yarısında kriko istemeye gelmemiştir benden. Kalkıp hole gitti. Billy biliyordu gelenin kim olduğunu. Konya dokunmadan kadeyi yerine koydu ve kalktı. Kapıdan Luke'un sesi geliyordu. Billy ile konuşmalıyım. Billy neden bu kadar sevindiğini çıkaramadı birden. Harold şimdi tedirgin edilmekten pek hoşlanacağını sanmam diyordu. Önemli. Burada olduğunu nereden öğrendin? Annesi söyledi. Kusura bakma Harold, oyalanmaya vaktim yok. Billy bir yumruk sesi duydu. Bunu Harold'un bağırışı izledi. Duke zorla içeri girmişti. Billy kapıya gitti ve koridora göz attı. Duke bu ne telaş dedi. Burası Harold'un evi. Luke paltosunu yırtmış, başı açıktı, berbat haldeydi. Gene ne oldu diye sordu Billy. Anthony bana ateş etti. Billy afallamıştı. Anthony mi diye sordu. Tanrım derdi ne bu herifin, sana ateş ha? Harold korku içinde bakıyordu. Tabanca da ne? Luke ona yanıt verme gereğini duymadı. Bütün bunları yetkili birine anlatmak zorundayım dedi Billy'ye. Pentagon'a gideceğim. Ama korkuyorum bana inanmazlar. Benimle gelir de dediklerimi onaylar mısın? Elbette dedi Billy, portmantodan paltosunu aldı. Harold arkalarından konuşuyordu. Billy ne yapıyorsun kuzum? Çok önemli bir konuyu tartışıyorduk. Luke gerçekten sana ihtiyacım var dedi. Billy bir an duraksadı. Harold'a ekmek hoşuna gitmiyordu. Bu anı kim bilir ne zamandır planlamıştı. Ama Luke'un hayatı tehlikedeydi. Kusura bakma dedi Harold'a, gitmem gerek. Öpsün diye yanağını verdi ona ama o başını çevirdi. ''Yapma böyle'' dedi Billy, ''yarın görüşürüz.'' ''İkiniz de defolun evimden'' dedi kudurmuş gibi. Billy önden, Luke arkadan çıktılar. Harold da arkalarından kapıyı çarparak kapadı. 17. Ayrımın Sonu. Sayfa 222.